Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yo Regel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Hoppa gitti gördünüz mü? Bakın olabiliyormuş, cuma günü bunun üzerinde de konuşacağız. Neyse, hangi dilden günaydın diyorsanız günaydın. Bugün dış güçleri konuşacağız. Aslında Bir Gün gazetesi içinde sevgili Bülent Çelik çok güzel çizmiş bugün. Yayınımızın başlığı biraz benziyor da ikisi birbirine. O da aynı yerden bakmış, aynı yerden görmüş. Tabii karikatür ustasıyla mücadele etmek mümkün değil. Neden mümkün değil? Çok basit bir gerekçeyle. Çünkü öyle bir zeka yapısının içindeler ki gerçekten çok hayran olduğum bir şey. Saatlerce böyle uzun uzun anlatacağınız şeyi tekrar eder lak diye koyuyorlar ortaya. Bugün o da Bir Gün gazetesinde çok şahane bir karikatür çizmiş. Yeri geldiğinde onu konuşacağız. Özür dilerim. Bugün gerçekten böyle demek ki kafa gidik. Kar etkiledi muhtemelen. Yokuş aşağı böyle ikinci viteste çalıştırmayı denemek gerekecek muhtemelen. Gazete pencerede Bir Gün'de diyorum. Özür dilerim. Biliyorsunuz İstanbul'da bilmeme şansınız yok. Türkiye'nin genelinde aynı şey yaşandı çünkü biliyorsunuz. Kara kış koşulları nedeniyle, kara kış bunu aklınızın bir yerine yazın. Kara kış koşulları nedeniyle Türkiye'nin pek çok yerinde sıkıntı yaşanırken İstanbul'da yaşanan sıkıntı hafta başından beri konuştuğumuz gibi kar oraya yağdığında kar olarak adlandırıldığı için genel olarak bir de tabii sosyal medya etkisiyle çığ gibi büyütüldüğü için İstanbul'daki kar yağışı çok daha farklı bir anlam kazandı her zaman olduğu gibi. Yalnız bu sefer üzerine başka şeyler de eklendi. Neden? Çünkü öyle bir yere geldik ki biz. Artık ne olursa olsun hani pazartesi sabahından beri konuştuğumuz hikaye var ya her şey gelip bir yönüyle mutlaka siyasete bağlanıyor. İsteseniz de istemeseniz de kar bile Türkiye'de siyasal bir söylem haline gelebiliyor. Çünkü etkileri siyaset üzerinde daha çok görülüyor. Hatta bizatihi siyasetçiler tarafından öyle kullanılıyor. Bugün onları da konuşacağız içinde. Yalnız bizim çok alışkın olmadığımız bir şey yaşandı. Hepiniz bir şekilde Türkiye'nin bir yerinde. Mutlaka ama mutlaka Türkiye'nin bir yerinde benzer sıkıntılar yaşadınız zamanında. Aklınızdan şunu geçirmenizi rica ediyorum. Dün İstanbul'da havalimanında yani İstanbul Havalimanı diyorum ama hani Edirne girişinde olan İpsala sınır kapısının dibinde olan oradaki havaalanında büyük havaalanında dünyanın kıskandığı Amerikalıların gözlerimiz görmeseydi de bugünü görmeseydik diye bağırdıkları kıskandıkları havaalanında yaşananlar hiçbirimizin hayatında yer etmedi. Yani beklediğiniz bir hastane kuyruğunda mesela uzun süreli beklemeye döndüğü andan itibaren bile kimsenin bir araya gelerek isyan ettiğini bağırdığını duymadınız. Yani orada insanlar yayının başlığındaki gibi bugün hani we need hotel. İngilizce kimse bilmek zorunda değil. Otel lazım. Bize otel lazım. Hani ateşe baca lazım, mektebe hoca lazım, bana bir koca lazım, o da bu gece lazım diyor ya şarkıda. Onun gibi bize otel lazım diye, otele ihtiyacımız var diye bağıran insanlar Türkiye'nin genelinde görülmüş bir şey değil. Gerçekten görülmüş bir şey değil. Çok saçma, çok abuk, çok tuhaf. Ama insanlar sosyal medya üzerinden bu görüntüleri paylaşırken bile acayip bir tedirginlik yaşadılar. Çok ilginç bir tedirginlik bu. Neden? Çünkü insanların oradaki haklı isyanı Türkiye'de yaşanabilen bir şey değil. Yani o dış güçler kimse, o dış güçler kendi isteklerini Türkiye'de olmayan bir şekilde dile getirdiler. Sadece bu değil, daha biz önceki iki gün İstanbul'da uzayan ekmek kuyruklarının içinde yaşlıların spor yapmak üzere oraya geldiğini, İstanbul'da karlı havayı fırsat bilip gezmek üzere dışarı çıktığını söyleyen bir sürü yalancı kütleyi gördük. Orada o kuyrukta bizatihi bekleyenlerden hiçbiri çıkıp bize ekmek lazım diye bağırmadı mesela. Ne tuhaf değil mi? Ama İstanbul'a geçici bir süre için muhtemelen. Ya da İstanbul'a bir şekilde gelmiş. İçlerinde çok azdır ama uzun süreli kalanlar. Ya da o İstiklal'de gördüğünüz kafaları beyaz bantlı abiler var saç ettirmeye gelenler. Onlardan bir grup dönmek için ülkelerine ya da başka bir yere gideceklerse oraya her neresiyse dönmek için orada bekledikleri kısıtlı sürenin uzaması halinde bile we need hotel, bize otel lazım, hemen bu gece lazım diye bağırmaya başladılar. Hatta orada bagaj taşıma bantlarının üzerinde uyuyan insan görüntüleri yayınlandı. Dünyanın her yerinde yayınlandı. Kuşkusuz bu hepimiz için olumsuz bir propaganda malzemesi. Yani hiç kimse bunu yaparken burada Türkiye'deki siyasal etkilerinin konuşulduğu gibi detaylı bilmediği için Türkiye'nin sorunu olarak veriyor. Oysa biz hepimiz bunu detayın bir kademe ötesini biliyoruz. Yani o havaalanının nasıl ısrarla, nasıl bilim insanları dinlenmeden, nasıl 9 milyar dolar para, bu öğrenebildiğimiz boyutu, 9 milyar dolar para harcanarak yapıldığını, İstanbul'un halihazırda kullanılan havaalanının kapasitesiyle ilgili önce medyada satılmış kalemlere yayınlar yaptırıldı, yazılar yazdırıldı. Artık karşılamıyor. Zaten bunu yenilemekte de uğraşılmaz. Uzmanlara sorduk biz. Uzmanlar yenileme maliyetinin yeni bir havaalanı yapma maliyetinden bile yüksek olduğunu söylediler gibi yalanlarla metrosu varken iptal edilip zıkkımın kökündeki bir yere insanların bağlandığını biz biliyoruz. Onlar bilmiyorlar ki. Onlar sadece havaalanında yatan insanlar, mağdur olan insanları biliyorlar. Onların görüntülerini izlediler. Onları suçlamak mümkün mü? Hayır. Yani siz de gitseniz kısa süreli bir yere, Mogadishu havaalanına inseniz, oranın sorunları sizi günlük olarak mı etkiler? Yoksa ya buradaki bu insanlar ne büyük çile çekiyorlar diye mi? Elbette birincisi. Oradakiler de aynı şeyi yaptılar. Tek fark şu. Orada evrensel bir tepki konuldu. Evrensel tepkiye yerel bir karşılık verildi. Nedir yerel karşılık? İşte o bizim alışık olduğumuz şey. Hemen çevik kuvvet çağrılması. Yani havaalanında bekleyen insanlar orada isyan etseler ne yapacaklar Allah aşkına? Lütfen bir söyleyin, lütfen bir düşünün. İnsanlar ne yapacaklar orada? Ne olacak yani? Biletleri var. Kimi uçağın içinde 9 saat, kimi 8 saat beklemiş. Orada durabilecekleri bir yer yok. Gerçekten yok. Ve oradaki kafeler dünyanın en pahalı yerleri. Hakikaten Michelin yıldızlı bir restorana da gitseniz 3 aşağı 5 yukarı aynı parayı ödersiniz. Orada ödeyeceğiniz dandik hamburger parasını ya da bir fincan kahve parasını, bir şişe su parasını. İnsanlar bu kadar sıkıştırılmışken, oraya bağlanmışken isyan etmeleri haksız mı? Değil. Bizi ilgilendiren bölümü, bize şaşırtıcı gelen bölümü, isyanın bu kadar temiz dile getirmeleri. Çünkü biz alışkın değiliz. Çünkü biz biliyoruz ki o evrensel tepkiye verilecek yerel karşılık Türkiye'de çok can yakabiliyor. Örneğin gazeteciler var mesela. Hapse atılmış gazeteciler var. Dün akşam bir televizyon kanalında hiç utanmadan, arlanmadan hapiste cevap veremeyecek bir insanın ardından atıp tutup dedikodu yaptı bir sürü tip. Onları yöneten kişi, programına da akıl çemberi bu arada. Akıl yok, çember devam ediyor ama orada programı yöneten kişi müdahale etmedi. Yani burada hakkında konuştuğunuz, hakkında hakaretamiz ifadeler kullandığınız insan size cevap veremez. Sedef Kabaş hapiste demedi mesela. Biz alışkınız çünkü. Çünkü Türkiye'de haklılık veya haksızlık değildir söz konusu olan. Haklılığınızı ya da haksızlığınızı dile getirdiğiniz cümleden daha önemlisi hangi cemaate mensup olduğunuzdur. Cemaat sözünü bilinçli kullanıyorum. Bildiğimiz anlamda cemaat de var. Bir yandan iktidar eliyle yaratılmış olan benden yana olanlar cemaati de var. Hali bu şekilde tanımlayınca İstanbul'da havaalanında yaşanan da çok tuhaf gelmemeli insanlara. Çünkü orada tepkiyi veren insanlar Türkiye'deki yaşam bilen insanlar değil. Onların pek çoğu Türkiye'ye girdikleri zaman ceplerinden çıkarttıkları, üzerinde ne yazdığı önemsiz para biriminin 8, 9, 15, 18, 20 kat hatta bazen 30 kat daha pahalı olduğunu biliyorlar. Yani Türkiye'de ceplerinden çıkarttığı 10 birim parayla bir günü lüks bir otelde kalarak tıka basa yemek yiyerek, geceleri de o bağırdıkları hani ihtiyaç duydukları oteldeki yataklarına, sıcacık yataklarına dönüp uyuyarak geçirebileceklerinin farkındalar. Onların isyanı anlık bir isyan. Ve bütün sıkıntı o anlık isyanın bu ülkede insanlar tarafından dile getirilmemesinde. Dün hepiniz pek çok yerde aynı sıkıntıyı yaşadınız. Yani İstanbul'la ilgili insanların evlerine, barklarına gidememeleri, işlerine ulaşamamaları, hayatlarının kısıtlanmaları bunlar bir yana, bir yandan da ciddi anlamda bir haklılık ispatına girişildi. Neydi? Dün sabah da konuştuk. Sosyal medyada etiketler açıldı işte. Rakı balık etiketleri, şatafat tiyatrosu, bilmem ne soytarılık etiketleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tam da bu karla çalışma mücadelesinin devam ettiği saatlerde, daha sonra öğrendiğimiz şekliyle sevgili Murat Ağarel anlattı bunu, bir büyükelçiyle yemek yemek üzere gittiği bir balık restoranında rakı balık sefası yaptığı falan duyuruldu. Üstelik bunu yazan insanlar. Baya bir tanesi bakan, öyle bir bakan ki eski bakan. Ailesinde devlet içinde işe yerleştirilmemiş hiç kimse yok. Bakın bu bir iddia falan değil. Soyadı sıralamasına dizdiğiniz zaman ailesinde açta açıkta hiç kimse yok. Türkiye'de hiç kimse aç açıkta kalmasın. Ama birileri öncelik sağlıyorsa bunu dillendirmekte bir gazeteci olarak elbette görevdir. Fatma Betül Sayan Kaya çıkıp sosyal medya üzerinden önce bu işi paylaşanlardan biri oldu. Diğeri ikbali için küçük bir gazetenin içinden getirilip en azından ismen büyük bir gazetenin tepesine oturtulan biri. Bunlar anlattılar, söylediler ve burada önce şu tespiti de mutlaka yapalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok kötü bir iletişim örneği sergiledi. Çok kötü, hatta rezalet bir iletişim örneği sergiledi. Neden? Yaşanan çok ortada. Kardeşim, burada olaya konu olan kişinin yaptığı duyurunun hemen arkasından restoran sahibinin akşam saatlerinde biz erken kapattık kardeşim, böyle bir şey değil, bu görüntü eski tarihli denilmesine, sosyal medyada bu dağıtılmasına rağmen çıkıp Büyükşehir Belediye Başkanı'na sorularak şu söylenebilirdi. Evet, o saatte yemek yenildi. Ya bakın, biz tuhaf bir yere gidiyoruz. İnsanlar bir şarkı sözünü savunmak zorunda kalıyor. Akşam yediği yemeği savunmak zorunda kalıyor. Sosyal medyada arkadaşlarıyla içtiği için paylaştığı tek kare fotoğrafı savunmak zorunda kalıyor. Bu yanlış. 6,5 yıldır burada konuştuğumuz şey. Hayatın savunulacak bir yönü yok. Hayatı siz kendi açınızdan savunacaksınız. Birilerini ispat etmek zorunda değilsiniz ki. Evet, yemek yedim. Bunu söylemek bu kadar mı zor ya? İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçek anlamıyla çuvalladı. Gerçek anlamıyla çuvalladı. Bu kadar mı zordur kardeşim? Kimseye bunun hesabını verecek falan değilim. Bakın, daha sosyal medya üzerinden kimsenin aklına gelmedi. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek gibi olacak. Doğrudur ama söyleyelim. Bunu benzeştirmeye çalıştıkları hikaye ne biliyor musunuz? Hani bir ülkenin, bir kentin yöneticisi halk bu kadar sefalet çekerken, halk bu kadar zor durumdayken kendi eğlencesine bakar mı? Anlatmaya çalıştıkları hikaye bu. Neredeyse ittirerek Boris Johnson'ın yaygın olan Covid sırasında başbakanlıkta verilen partiye katılmasıyla eşleştirecekti. İyi ama bakın, hatırlamamız gereken şeyler var. Bir tabağın içinde, porselen bir tabağın içinden kokain çeken bir tiple ilgili olarak onun karar mekanizmasını biz üstleneceğiz diyebildi AKP'li bir yönetici. Oysa o bir suçtu. Üstelik bir sürü dalga dubaraya karışmış insanlar için aynı şey yapıldı. Size bir görüntü hatırlatacağım. Burada çok dalgasını geçtik ama hafızamız ülkece maalesef biraz zayıf. Doğrudur. Hani birbirlerinin tepesine çıkmış deve gibi eğlenen tipler vardı, hatırlıyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik teşkilatı. Onlarla ilgili ne denmişti? Mahir Ünal ne demişti? Kendi içimizde bunun soruşturmasını başlattık. E şimdi aynı soruşturma böyle de başlatılabilir mi? Burada söylenecek şey, yaşam tarzını savunarak bir dakika kardeşim sana ne, ben yemek yedim ve işimin başındaydım diyebilmek. Oysa bu karar sürecini o kadar kötü, o kadar dandik yönetti ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim ofisi. Kimse onlar. Ya bu cümleyi başkalarından duyamayacaksınız. O yüzden bir yere not edin. Aman kardeşim, işimiz gücümüz olur. Çiftleriz, orada bir iş olur, bizi de düşünürler falan diye. Onlar söyleyemeyecekler ama gerçekten öyle. Sosyal medyada her konuda fikir beyan ediyor. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim adına söz sahibi olan tek kişi Murat Ongun. Ya bu konuyla ilgili söylenecek şey bu kadar zor değil ki. Murat Ongun bilmiyor muydu o saatte belediye başkanının orada olduğunu? Bunu savunmak bu kadar zor değil ki. Bir dakika kardeşim, bir dakika ya. Adam yemeğini yedi ve işin başına geçti orada. Çünkü gerçek bu. AKOM'un başında, sokakta Ekrem İmamoğlu'nun görüntüleri var. Süreç bu kadar kötü yönetildiği ve medyanın büyük bölümü, özellikle partili troller sayesinde sosyal medyanın da neredeyse tamamı iktidarın kontrolü altında olduğu için buralarda çok dikkatli adım atmak gerekiyor. Ve bu dikkatli adımlar atılırken mutlaka işin savunulacak yönünün iyi düşünülmesi gerekiyor. Bu sadece hani sen ben bizim olan, biz birbirimizi seviyoruz, beraber çalışacağız mantığıyla olmaz, olamaz, olmamalı. Ama bugün böyle yürüyor. Hal böyle olunca da şimdi size yayının ikinci bölümünde göstereceğim. İnsanlar tuhaf tuhaf yerlerden İstanbul'da yağan kar hayatın felç olan bölümünü konuşmaya çalışıyor. Oysa hepimiz için dün sabah konuştuğumuz örnek olmalı. Ya bunun büyüğü olursa, dün sabah konuştuk ya, olmasını hiç istemediğimiz, içimizden geçirmediğimiz o büyük deprem yaşanırsa ne olacak? Görüldü ki devleti yönetenler bu konuda hazırlıksız. Nereden biliyoruz? İki bakan koordinasyon için gönderildi ama eski havaalanına indiler. Neden? Eski havaalanı açık çünkü. Oysa bize ne söylenmişti? Bu havaalanı artık yetmiyor. Çalışmıyor. Zaten atıl kaldı. Bunu büyüteceğiz. Dünyanın kıskandığı bir havaalanı yapacağız. Yaptılar. Sonra o havaalanına bakan yollayamadılar. Bakın Yeni Şafak gazetesi dün geceden itibaren takır takır sosyal medya kullanarak bir haber geçiyor. Deniyor ki İstanbul'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 13 saat boyunca uyumadan yürüyerek görev yaptı. Koştur koştur yollarda yürüyerek ihtiyaç duyulan her noktaya gitti. Çalışmaları denetledi ve uykusuz şekilde geri döndü. Çok özür diliyorum, hangi havaalanından? Eskisinden değil mi? Ben de onu anlatıyorum işte. Zaten sıkıntı bu. Büyük bir alayı valayla bir kez daha söylüyorum, bildiğimiz bölümü 9 milyar dolar olan yeni havaalanının işlemediğini, orada hayat olmadığını gördük. Yalnız İngilizcesini gördük. Türkçesini bugüne kadar ses çıkartmayan yurttaşlardan görmemiştik. Oradaki bıdırdanmalar genellikle işte havaalanının içinde çok yürümek gerektiği, havaalanının ters yerde, sapa yerde olduğu falan. Ama bugün görüldü ki havaalanı işletme açısından da doğru yerde değil zaten. Hem zıkkımın kökü kadar yol gidiyorsunuz, hem de gittikten sonra orada kalıyorsunuz. 8 saat, 9 saat, 10 saat. Sonra bağırıyorsunuz, "We need hotel." Ne yaptı o insanlar o saatten sonra? Haberin içinde eksik bir bölüm var, farkında mısınız? Türkiye'de gazetecilik de bu noktada artık çünkü. Bizim bildiğimiz son nokta Çevik Kuvvet'in oraya gidişi. Sonra ne oldu? Bilen var mı içinizde? Zannetmiyorum çünkü öyle bir haber yok. Çevik Kuvvet oraya gitti. Bakın dedik yani evrensel bir tepkiye yerel bir karşılık verildi diye. Biz yerel karşılıktan sonrasını merak etmiyoruz ki. Çünkü Çevik Kuvvet bir noktaya sevk edildikten sonra ne olabileceğini 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz değil mi? Orada yaşanan olayın içindeki bölüm eğer sol görüştüyse, ne bileyim demokratsa, aydınlık istiyorsa, laiklik peşindeyse, Türkiye'de bilimsel özerkliği takip ediyorsa, kadın haklarını savunuyorsa bir kere muhtemelen önce bir gözaltına alınacak. Üstelik yaka paça sürüklenerek gözaltına alınacak. Değilse, vallahi benzer örneklere bakın işte. Yani iktidar adına gidip adliyenin önünde kafalarına sıkacağız, inlerine gireceğiz diyen tipler hiçbir soruşturmaya, kovuşturmaya bile uğramıyorlar. Yalan mı? Değil. Demek ki biz biliyoruz. Sıkıntı şu, orada "We need hotel" diye bağıranlar bilmiyorlar. Biz de bilmiyoruz sonrasında ne olduğunu. Çevik Kuvvet oraya gitti ama arkasından beklediğimizi duymadık. Yani İstanbul Havalimanı'nın içinde mesela yükselen bir gaz bulutu görmedik değil mi? Ne tuhaf. Oysa zaten olması gereken buydu. Oradaki insanların bağırış çağırışı yanlış değil ki. Derdini anlatmaya çalışıyor insanlar. Yani şöyle bir sonuç çıkartmak da mümkün. İstediğini bağırarak söyleyen insanların karşısında demek ki gaz sıkmamak, cop kullanmamak, yerlerde sürüklememek de bir karşılık çıkartabiliyormuş değil mi? Evrensel bir yardım çığlığına yerel bir karşılık vermeyi planlayan devlet yönetimi, İstanbul Emniyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü bence çok tuhaf bir tecrübe yaşadı. Bundan bir ders çıkartmaları gerekiyor. Umarım çıkartırlar. Yalnız çıkabileceğine ilişkin inancın var mı dersen? Maalesef. Çünkü oradaki evrensel karşılığı, evrensel tepkiyi koyarak isteyen insanlar Türkiye'yi çok bilmiyorlar. Onların bildikleri ceplerindeki paranın 8 kat, 10 kat, 15 kat, 30 kat daha değerli olduğu ülkenin yerel parasından. Bunun dışında güzel bir ülkede oldukları, yemeklerinin çok lezzetli olduğu, insanların genelde çok iyi olduğu, bunları biliyorlar. Hani Türk iş kebap, rakı, lokum, onların derdi o noktada çoğunun. Kalanı, onlar bir uçağa binip gidecekler. O havaalanı er geç açılacak. Yani insanlar hareketlendikten sonra, kendi ülkelerine döndükten sonra burayla ilgili sadece kötü bir anı biriktirecekler. O anıyı sağda solda paylaşacaklar. Ülkenin tamamı karalanacak. Kalanlar? Asıl soru bu değil mi? Biz ne zaman bağıracağız "We need hotel" diye? Hiç düşündünüz mü? Ya da şöyle düşünelim. "We need hotel" diye bağırdığınız zaman önce sizin gerçekten yabancı olup olmadığınız tespit edilip olmadığınız anlaşıldıktan sonra orada habere konu olan Çevik Kuvvet mensuplarının size nasıl davranacağını biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bir tahminim var. Hoşlanmıyorum o tahminden. Ama öyle gerçekleşeceği çok büyük ihtimal gibi görünüyor. Bugün Türkiye'de yaşananların tamamı aslında İstanbul'da havaalanında, o büyük havaalanında yaşananlarla benzer sonuç verebilirdi. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde demokratik bir atama yapılmasını değil, Bazılarına göre demokratik. Üniversitenin kendi kurulları içinde seçilmiş bir rektörle çalışma talebini belirten insanlara, öğrencilere, akademisyenlere kapılara kelepçe takılmadan, job ve gaz uygulaması yapılmadan kulak verilebilirdi. Yani çevik kuvvet gittiği yerde durabiliyormuş genelde, değil mi? Olabiliyormuş yani. Olmuş. İyi de sadece bu değil ki. Mesela emekli maaşı yetmiyor diye bağıran insanların gözaltına alındı. Kadın haklarını savunan insanların yaka paça yerlerde sürüklendi. Sadece ve sadece özerk üniversite talebi için insanların şiddete uğradığı bir ortamda, bir havaalanının içinde derdini anlatan insanlarla çevik kuvvetin kurduğu ilişki Türkiye'de de yaşanamaz mı? Normal, sıradan bir gün içinde. İşte bence bizim asıl sıkıntımız bu. Biz devleti yönetenlerin bakışıyla bir yandan bir imaj tazelemesinin içindeyiz. Aman ha, havaalanının içinde şiddet görüntüsü istemiyorum. Kalıbımı basarak söylüyorum. Oraya o göreve sevk edilenlere çevik kuvvet amirleri bu talimatı verdiler. Sakın ha, sakın içeride gaz atılmayacak, cop kullanılmayacak, kimseyi yerde sürüklenirken görmeyeceğim. Görmediler de. Sokaklar, sıradan taleplerini ileten insanlar. Sloganın İngilizce olması mıdır nedir bilmiyorum. Yani o konuda bir fikrim yok doğrusunu isterseniz. Ama talebin evrensel olduğunu, oradaki otel bölümünün çıkartılmasının ardından eklenebilecek İngilizce ya da Türkçe binlerce kelime bulunduğunu biliyorum. Sizler de biliyorsunuz. Sıkıntımız buna verilecek tepki. Çünkü evrensel bir çağrıya yerel bir tepki verildi dün. Arkasından olanları gördük. Hiçbir şey. Demek ki olabiliyormuş, değil mi? Demek ki insanların çığlıkları böyle de anlatılabiliyormuş. Karşılığında da böyle anlaşılabiliyormuş. Sevgili izleyiciler, bugün bir kaybımız var. Sevgili Yaprak ha yayında şu anda. Yaprak Güleç Öğütçü, görüyorsunuz. Annesini kaybetmiş. Ben de dün gece çok geç saatte öğrendim. Başın sağ olsun sevgili Yaprak. Allah rahmet eylesin, nurlarda uyusun. Biz burada büyük bir aileyiz. Hani hep söylendiği gibi setimiz çok eğlenceli değil. Gerçekten öyle. Birlikte bir şey yapıyoruz. Acını paylaşıyorum. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun. Çok zor bir acı. Gerçekten çok zor bir acı baş etmesi. Ama sabır. Sabır diliyorum. Hepimize. Sizlerden de aynı dileği ilettiğinizi. Belki ilettiğiniz yayın sırasında görmedim ben ama iletmenizi rica ediyorum aynı şekilde. Bugünlük bu kadar. Daha doğrusu bugünlük ilk bölüm bu kadar. Saat 10.30'da ikinci bölüm başlayacak. Gazeteleri getireceğim size, eğer uygunsanız o yayına beklerim. Bilseniz canınız sağ olsun. Haftanın tam ortasına geldik. Ortasına geldik de devamı nasıl gidecek? Vallahi çok fazla bilmiyorum ama Türkiye'nin genel gündemine baktığımız zaman heyecanlı bir hafta, devamında da bizi bekliyor gibi görünüyor. Bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz bir de üstelik. Az şey değil, gerçekten az şey değil. Ama ülkenin gündemini çekinmeden, sakınmadan, karnından konuşmadan burada anlatmaya devam edeceğiz. Paylaşarak devam edeceğiz buna. Bunu paylaştığınız için, burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Ve eğer uygunsanız bir kez daha söylemek istiyorum. Burada olun 10.30'da, gazetelerin içinden anlatayım ben size. Mesela bugünkü hakaret tablosunu Abdülkadir Selvi'nin ağzından duyalım. Tek tek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerini toplamış. İlginç bir yazı. Gerçekten bakmakta fayda var. Onu bir görelim mesela. Onun dışında gazeteler neleri yazamamış, üzerinde konuşalım. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şahane, çok şık bir gün diliyorum. Saat 10.30'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.